Ayrım 9. Garip Bülbül Neşet Ertaş. Erol Parlak. Abdalların hor görülmeleri. Bulundukları yörelere göre abdal, ebidal, abdali, avdal, habdal, gileman, gurbet, teber, carcar, guyende, gevende, gavende, eynu, heynu gibi değişik isimlerle adlandırılan abdallar, Anadolu'da iç içe yaşadıkları halk kesimleri genelinde çeşitli nedenlerle horlanıp dışlanarak ayrımcılığa uğramaktadırlar. Abdal tarihinin derinliklerine kadar uzanan ve günümüzde de sürdürülen bu horlamanın iki temel nedeni vardır. Bunlardan birincisi, Anadolu abdallarının da içinde bulunduğu derviş hareketinin toplumsal algılanışı ve Sünni İslam anlayış içerisindeki yeri, dolayısıyla abdallar hakkında gelişen olumsuz görüşlerdir. İran'dan Anadolu'ya geçen ve uzun bir süreçte kendine özgü koşullarda biçimlenerek yeni kimliklere bürünen zahit dervişler hareketi içerisindeki dervişlere özgü aykırı yaşam biçimlerinin toplum hafızasındaki olumsuz izleri bu düşüncenin ilk tetikleyicisidir. Zaman içerisinde Sünni İslam anlayışının hem derviş hareketi hem de bu hareket içerisinde abdalların mensubu olduğu Alevi Bektaşi topluluklara bakışı, dolayısıyla abdalların da dinen rafizi, sapkın olarak algılanması sonucunu doğurmuştur. Bununla birlikte aynı çevrelerin tasavvuf konusuna ters bakışı ve hele de çalgı çalıp türkü söylemenin günah olduğu düşüncesini yaymaları, Anadolu halkı arasında çalgıcı abdalların günahkar sayılmaları ve horlanmalarının dayanağını ve temelini pekiştirmiştir. Abdallar hakkında gelişen olumsuz görüşün ikinci temel nedeni, çingenelerle fizyolojik görünüm başta olmak üzere yaşam tarzı, kimi tutum ve davranış biçimleri yönünden beliren ortaklıklar sonucu çingene sayılmalarıdır. Abdalların çingene sayılarak horlanmaları salt Anadolu'ya özgü değil, diğer coğrafyalarda da sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Çingenelerle fiziksel benzerlikleri, konar göçer olarak ortak yaşam biçimi, başta çalgıcılık olmak üzere benzer meslekleri yürütmeleri, bunların yanında çingenelerin abdalların arasına sızıp, abdal taklidi yaparak abdallara özgü davul zurna, saz çalma ya da abdalların çingenelerde görülen keman çalma gibi çalgıcılık işine el atmaları da Anadolu abdallarının çingene sayılmaları ve horlanmalarının temelini oluşturan gerçeklerden bazılarıdır. Yukarıda sayılan iki temel nedene bağlı olarak gelişen karmaşa üzerine biçimlenmiş bakış, sadece çoğunlukla iç içe yaşadıkları Türkmenler değil, aynı zamanda Anadolu'nun hemen tüm halk katmanları arasında abdalların horlanması ve aşağılanması sonucunu doğurmuştur. Bu küçümseme duygusu ile neredeyse yaşamın her alanında çeşitli durumlara yönelik olarak abdallar üzerinden söylenilen birçok atasözü türemiş, dilden dile, kulaktan kulağa yayılıp günümüze dek varlığını sürdürmüştür. Abdalın dağarcığından ne düşer, abdaldan paşa tahtadan maşa olmaz, abdaldan evliya koyma avluya, kızı kendine gönlüne bırakırsan ya davulcuya ya da zurnacıya varır gibi, birkaç örnek bile ayrımcılığın, horlamanın derin izlerini taşıyan toplumsal bakışı kolaylıkla yansıtır. Eski dönemlerde abdal ermişin doğada olan birçok şeyi sezinleyip algılayabildiğini belirten, abdala malum olur sözü de zaman içerisinde çığırından çıkarak aptala malum olur gibi ne için söylendiği bile belli olmayan anlamsız bir biçime dönüşmüştür. Elbette ki bu ifadelerin tümünün ortak noktası, abdalları olumsuzlamak, ortak toplumsal yaşamın dışına itmek içindir. Özellikle başta Orta Anadolu olmak üzere çeşitli yörelerde rastlanılan ve adeta yaşamın doğal bir parçasıymış gibi bir çırpıda dillendirilen abdal fışkıdan, fışkı büyükbaş hayvan pisliği, türemedir sözü ise bu çarpık ve şuursuz anlayışın varabileceği son noktadır. Doğaldır ki bu sığ anlayışla gerçekler aslını kaybetmekte ve her şey birbirine karışıp çarpık bir hal almaktadır. Örneğin Elazığ Karakoçan Cemal Abdal Ocağı'na bağlı ve aslen Karakoçanlı bir Alevi dedesi olan İsmail Doğan, Erzincan, Tunukeli, Bingöl, Elazığ, Malatya, Diyarbakır yöresi Kürt halkı arasında parsa toplayan gezgin çingenelere aşık denildiğini belirtmektedir. İsmail Doğan, Görüşme 1 Ağustos 2009. Bu örnekte olduğu gibi çingenelerde aşıklık geneliğine rastlanmadığı bilinmesine rağmen abdal aşıklar çingene olarak tanımlanmakta ya da çingenelere de aşık denilebilmektedir. Abdalların Kürtler arasındaki genel algılanışı da benzerlikler içermektedir. Kürt aşiretlerinden Güneydoğu Anadolu Kürtlerinin abdallara söyleyici, hanende, saz şairi anlamlarında gevende dedikleri bilinmektedir. Köprülü'nün Lecoq'tan aktardığı bilgiler de bu bakışın toplumsal altyapısı hakkında ipuçları içermektedir. Lecoq'a bunlar, Musa ve Ali isminde baba oğul abdallar hakkında bilgi veren Kürt mollası, bu abdalların çok fena ve çok mekruh adamlar olduğunu, bir Kürt efsanesine göre bir devden türemiş olduklarını ve bunlar gibi Çingene, Kirişmal, Karaca adlarını taşıyan üç topluluk daha bulunduğunu söylemiştir. Köprülü 1989-358. Adana'da araştırmalar yapan Lecoq, ayrıca abdal gevendelerin ne kadar zengin olsalar da Türkler, Kürtler ve Araplar tarafından aşağılanmaktan kurtulamadıklarını, bütün servetlerinin bir kara çadır, bir inek ve birkaç partalı elbiseden ibaret olduğunu da not etmiştir. Lecoq'tan aktaran Köprülü 1935-41. Bu örneklerde görülen olgunun yanında kimi yörelerde abdallarla yan yana yaşayan ve Kürt abdalı adı verilen bazı gruplara da rastlanılmaktadır. Aksüt, Kürt abdalı olarak anılan bu grupların abdallar tarafından nitelendirilişi konusunda bunların gerçekte abdal olmadıkları, abdallarla aynı işi yaptıkları için bu şekilde anıldıklarını belirtmektedir. Abdallarla ilgili notlar http://www.türkmensitesi.com/abdallar.html. Benzer bir durum Orta Anadolu için de geçerlidir. Orta Anadolu abdalları yörede Kürt abdalı olarak anılan grubun abdal olmadığı, düğün çalgıcılığının geçerli olduğu bir dönemde çalgıcılık yaptıkları için toplumun onları da abdal ya da Kürt abdalı diye adlandırdığını belirtmektedirler. Abin Erten, Görüşme 1984-2010. Neşet Ertaş ise bu görüşlerden farklı olarak Türk köylerine yerleşen abdala Türk abdalı, Kürt köylerine yerleşen abdala da Kürt abdalı denildiğini belirtmektedir. Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. Bütün bu örneklerde görülen ortak nokta, abdalların çingenelerle eşleştirilmesi sonucu horlanarak aşağılandıklarıdır. Abdallar ise bu duruma bir tepki olarak onlardan uzak durmaya çalışsalar da çingenelerle komşu mahallelerde yaşamakta, hatta az da olsa kız alıp verme gibi akrabalık ilişkileri de kurmaktadırlar. Aksüt, Anadolu'nun birçok yerinde abdallarla çingenelerin iç içe yaşadıkları tespitini yapmaktadır. Silifke yöresinde halkın demirci abdallara çingan ya da çingen adı verdiği tespitini de yapan Aksüt, Konya Akşehir abdallarının bir kısmının Emir Dağı, Ilgın, Yalvaç ve Sultan Dağı taraflarından buraya geldiklerini, Pir Kamber sülalesinden olduklarını ve yörede teberler olarak bilindiklerini kaydetmekte. Akşehir Yeni Mahalle'de aralarına birkaç çingene aile karışmış olduğunu ve abdalların bunlara Mıniki adını verdiklerini belirtmektedir. Aksüt A. Abdallarla ilgili notlar. Sonuç olarak Anadolu abdalları yaşadıkları yörelerde hiç has vatandaş olarak görülmemiş, fikren var olmakla kalmayıp aynı zamanda açıkça dile getirilen sınıflama düşüncesi içerisinde hep toplumun en alt katmanına deyim yerinde ise sürgün edilmişlerdir. Düzenli olarak abdallara toplumun ayak takımı denmiş, cahil olarak küçümsenmişlerdir. Kendileri de bu algıyı çeşitli nedenlerle kabullenmişler ve bunun dışına çıkmak için bir tavır sergilememişlerdir. Nitekim bu durumun bir sonucu olarak yakın zaman öncesine kadar konar göçer bir hayat tarzı süren abdallar, yerleşik yaşama geçiş sonrası yöre halkından ayrı mahallelere yerleştirilmişlerdir. Çeşitli adlar verilen bu mahallelere Anadolu'da genellikle Ustalar Mahallesi denilmektedir. Abdalların yerleşik halktan ayrı mahallelerde oturtulmalarının sebebi, yerli halk tarafından çingene diye nitelendirilip horlanarak dışlanmalarıdır. Kimi araştırmacılar arasında çeşitli nitelemeler ve yakıştırmalarla da açığa çıkan horlanma durumunun abdalları yerleşik kurum ve geleneklerin dışına ittiği ve neredeyse bir toplumsal azınlık durumuna getirdiği yönünde görüşler bulunmaktadır. Dağa göre ayrı mahallelerde içe kapalı bir şekilde yaşamaları azınlık durumunu pekiştirmekle birlikte soya dayalı mesleki uğraşlarıyla da kasları çağrıştırmakta olup bu durum abdalların dışarıdan bakıldığında toplumdaki diğer etnik dinsel gruplara göre belirgin bir biçimde farklılaşmasını ve ayırt edilmesini sağlayan niteliklerdendir. Dağ Sibel, Abdallar Toplumsal Kültürel Kimlik ve Değişme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2000. Weber, kastın toplum içindeki sınıfların geçim yolu ve statüyle ilgili olduğu, kast içi evlenmenin değişmez bir temel ve kast üyeliğinin babadan oğula geçmekte olduğuna değinerek, bu yapının çocukların babalarınkinden başka bir mesleği seçmesine izin vermediği görüşündedir. Weber, Max, Sosyoloji Yazıları, çeviren Taha Parla, Hürriyet Vakfı Yayınları İstanbul 1993-45. Nitekim Anadolu'nun en güzel geleneklerinden olan müzik sanatını çağlar boyu sırtlayıp taşıyan, geliştiren, güzelleştiren, hatta günümüzde ölmeye yüz tutmuş bu geleneği tüm olumsuzluklarına rağmen ibadet edercesine yaşatmaya çalışan bu sanatkar topluluğun kendine özgü yaratıları, Türkiye'nin müziği olmuşsa da toplumdaki kimlik algısı yüzünden küçümsenerek yalnızca yöresellik kalıplarına hapsedilmiştir. Horlanma ve dışlanmanın derin izlerini ve acılarını taşıyan Neşet Ertaş, ayrımcılık ve hor görme düşüncesinin kökünü cehalete bağlayarak bunu türkülerinde sıkça dile getirir. Hem aşağılama hem de davet etme çelişkisi üzerine duran Ertaş, "Birkaç köyün davetlisi bir araya geliyor, oraya mutluluğu veren, hepsini eğlendiren, düğüne neşe ve renk katan bizleriz. İşleri bitince aşağılanan da yine bizleriz. İşleri bitmese de aşağılanan bizleriz. Bu aşağılanmaya isyan edecek kimliğe sahip değildik bizler. Geçinmemiz onlara bağlı olduğu için bunu istemesek de gayrı kabul etmiş durumdaydık. Öyle ki düğüne giderken de, düğün bitip de evimize gelinceye kadar da şapkamız kaşımızın altına kadar inik olurdu." Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. Sözleriyle bu durumun çelişkili yanını vurgulamaktadır. Horlanma, her nereye giderse gitsin, abdalın karşısına çıkan bir yazgı gibidir. Bir kere alnına kara çalınmıştır ki, ne yapsa değiştirmesi zordur. Köprülü, çeşitli coğrafyalarda abdallarla çingeneler arasında kurulan özdeşlik ilişkisi hakkında bilgiler vererek değerlendirmeler yapar. Anadolu'nun birçok yerinde abdal adını taşıyan topluluklara rastlanılmaktadır ki, halk arasında bunlara çingene denmesine rağmen onlar kendileri için bu yakıştırmayı asla kabul etmezler. Doğu Türkistan'da hala yaşayan ve abdal adını taşıyan toplulukların da güçlü bir şekilde karşı çıkmalarına rağmen kendilerine çingene denmeleri bu tür olaylara bir örnektir. Halbuki İran'da Safeviler zamanında yaşayan Türk oymakları arasında Abdallu adını taşıyan küçük bir oymağın varlığını bildiğimiz gibi, Hazar ötesindeki Türkmenler arasında da Abdal adında bir oymak bulunmaktadır ve bunlar doğrudan Türk olarak kabul edilmekte olup asla çingenelik dayatmaları ile karşılaşmamışlardır. Köprülü 1935-38. Andrews, Abdallarla çingeneler arasındaki mesleki benzerliklerden yola çıkarak toplumda marjinal nitelikteki işleri meslek edinmeleri onları yerleşik toplumdan ayırıyor ve etik görüş açısından bakıldığında çingenelere yaklaştırıyor yorumunu yapmaktadır. Andrews, P. Alford, Türkiye'de Etnik Gruplar, çeviren Mustafa Köpüşoğlu, Ant Yayınları İstanbul 1992-95. Köprülü, çalgıcılık-türkücülük uğraşlarının göçebe Türkmen'e özgü olması görüşüyle, abdalların mesleki uğraşları üzerinden de onların Türk oldukları yönünde çeşitli saptamalar yapmaktadır. Abdal saz şairleri arasında Dede Korkut destanlarının uzantılarının yaşamakta olması özellikle Türklüklerini gösterecek kuvvetli kanıtlardan biridir. Abdallar arasında çalgıcı ve türkücülerin çokluğu ve bu mesleklerin göçebe Türkmenler arasında görülmesi, çingeneler arasında da bu mesleklerin yayılmış olması abdalların çingen olduğu düşüncesini doğurmuştur. Nitekim Adana'da Kara İsa'lı kazasında Alibaş veya Alabaş isminde bir aşiret vardır ki, bunlara hakaret için ozan adı verilmekte ve bu sözcük çalgıcı çingene anlamında kullanılmaktadır. Halbuki eski Oğuzların saz şairleri demek olan bu sözcüğün aslında hiç de öyle bir anlamı yoktu. Abdalların yaptığı bazı işlerin kazancılık, elekçilik, çingeneler arasında da yaygın oluşu, onların çingeneliği için bir kanıt sayılamaz. Çünkü Hazar ötesindeki Türkmen oymakları da bu gibi işlerle uğraşır ve kazancı deveci gibi isimler alırdı. Köprülü 1935-44-45. Abdalların çingenelerle karşılaştırılması konusunda göze çarpan bir başka olgu da, çingenelerin abdallar arasına karışarak onların mesleki uğraşlarına el atmaları, bir anlamda abdal taklidi yapmalarıdır. Çünkü başta çalgıcılık gibi abdallar tarafından yürütülen kazançlı uğraşların da onların da ilgisini çektiği için böyle bir yola başvurdukları anlaşılmaktadır. Köprülü, Çingenelerin abdallar arasında karışmasının eskilere dayandığı yönünde saptamalar yaparak konu hakkındaki bilgileri tarihi belgelere dayandırmaktadır. Bütün İslam ülkelerinde Çingenelerin serseri derviş grupları arasında karıştıkları bugün iyice anlaşılmıştır. İvanov, 16. yüzyılda Buhara'da yazılmış Farsça bir tasavvufi eserde Çingene dilinden geçmiş bazı sözcükler bulunduğunu saptamıştır ki bu da yukarıdaki düşüncemizi kuvvetlendirmektedir. Köprülü 1989, 361, 362. Çingenelerin abdallar arasına girişinin dervişlik yoluyla olduğu saptamasını yapan Köprülü'ye göre, kimi mesleklerin Çingenelere geçişi de bu yolladır. Falcılık, cambazlık, üfürükçülük gibi Çingeneler arasında pek yayılmış olan bazı sanatların abdallar arasında da bulunması, aralarına eski zamanlarda özellikle kendilerine derviş süsü veren ve bundan dolayı abdal ismini alan Çingene unsurlarının sokulmuş olması ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Güneydoğu Anadolu eskiden beri oldukça kalabalık Çingene kitlelerinin yerleşme sahası ve göçme geçidi özelliği olması sebebiyle, onların buralarda göçebe Türk oymakları arasında türlü yollarla ve başlıca dervişlik yoluyla sokulmuş olmaları kolaylıkla tahmin olunabilir. Köprülü 1989-963. Abdalların soy bakımından Türkmen, dillerinin Türkçe ve bugünkü Anadolu abdallarının tıpkı tahtacılar, çepniler ve hatta bütün Anadolu kızılbaşları gibi babayi Türkmenlerinin devamı olduğu belirten ülkü taşır, abdallar ve Çingeneler arasında kurulmak istenen bağ hakkında bunların dili ve soyu bütün başka olan Çingenelerle akraba veya yurt dışmış Çingene gibi düşünmek kesinlikle doğru değildir. Halk bunları elek sepet yapmak, bir kısmı da göçebe olmak bakımından Çingene sayardı. Örneğin abdallara Güney Anadolu'da Çingene, Doğu Anadolu'da elekçi derler. Kuzey Anadolu'da ise elekçi daha çok Gregorian Ermeni Çingenelerine denilir. Konya ve dolaylarında da abdallara carcar adı verilir. Halk dilinde carcar ilahi söyleyerek dilenen kimseye derler. Dilenci derviş demektir. Bütün bunlara dayanarak halkın aslında Türk soyundan olan abdallar hakkındaki bu genel ve çok yüzeysel algılama biçimi bilimsel bir anlam ve içerik taşımaktan çok uzaktır. Ülkü Taşır 1968 diyerek bu konudaki görüşünü ortaya koymaktadır. Anadolu ağızları konusunda günümüzde de önemini koruyan değerli çalışmalar gerçekleştirmiş olan Caferoğlu, Anadolu abdalları ile diğer bölgelerde yaşayan abdalların dili arasındaki ilişkiyi inceleyerek dil öğesinin yardımıyla bir bağ kurmaya çalışmış, halk arasında yaygın olarak görülen Çingenelerle olası köken birliği hakkında saptamalar yapmıştır. Dil yönünden abdalların Çingenelerle de, elekçilerle de bir bağı olmadığını vurgulayan Caferoğlu'na göre, abdallar ile diğer grupların karşılaştırılmasının nedeni iş ve ticaret hayatlarındaki benzerlikleridir. Dil açısından her grup kendi kimliğini korumakta olup Çingeneler ve elekçilerin kendilerine özgü bir dili bulunmakta, abdallarsa yerleşim bölgesine göre değişen gizli bir dil konuşmaktadırlar. Çevre halkı bu üç grubun dilini anlamadığı, mesleki uğraş görünüşten rengi gibi yönlerden aynı boydan ve aynı soydanmış gibi algıladığından abdallar da Çingene sayılmışlardır. Caferoğlu 1953-214 ile 216. Abdallarla Çingeneleri birbirinden ayıran en önemli yanlardan biri dinsel inançlarıdır. Köprülü, abdalların dinsel inanç yönünden Alevi batini olmasından hareketle, abdal toplulukları dinsel inanç ve törenleri bakımından da asla Çingene olarak kabul edilemez. Abdalları, Türklükleri kesin olan ve eski şamanizmin izlerini koruyan Anadolu Alevi Türklerinden ayırmak mümkün değildir. Köprülü 1935-44-45 saptamasını yapmaktadır. Türklüklerinden hiçbir zaman kuşku duymayan ve Türkmen oldukları öz görüşünü taşıyan Anadolu abdalları ise Çingenelerle karşılaştırılmaları konusunda oldukça hassastırlar. Adlarının Çingenelerle birlikte anılmasından hiç hoşlanmayan ve her fırsatta Çingenelerin kendilerinden farklı olduklarını belirten abdallar, toplumun diğer kesimleri tarafından eşitlendikleri Çingenelerle aralarında kurulmak istenen akrabalık gibi her türlü bağı kesin bir dille reddederler. Çingene olarak adlandırılmalarını deyim yerinde ise büyük bir günah, küfür olarak algılayan abdallar, bir küfrü günahı reddedercesine haşa diyerek bu yakıştırmaya şiddetle karşı çıkarlar ki sergiledikleri bu tavır Anadolu'nun her yerinde aynıdır. Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki Türkmen boyları arasında geniş bir araştırma yapan Ali Rıza Yalman, Yalgın, Yazlı Becer köyünde Topal Abdal ismindeki bir saz şairinden ezgiler dinler. Sohbet sırasında "Çingene misiniz?" sorusuna Topal Abdal, "Haşa efendim, biz Çingene değiliz, Çingene soyu ayrıdır." yanıtını verir. Yalman, A. Rıza, Cenup'ta Türkmen Oymakları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997-18. Topal Abdal'ın verdiği yanıt da bu soru her sorulduğunda Anadolu Abdallarının dudaklarından dökülen, deyim yerindeyse kalıplaşmış yanıtlarıdır. Çingenelerle olası bir köken birliğini reddeden Abdalların, bu topluluğu genel değer yargıları bakımından benimsemedikleri, komşu mahallelerde oturan Çingenelerle fazlaca yakınlaşmadıkları, ilişkilerini yalnızca komşuluk nedeniyle hal hatır sormak düzeyinde sınırladıkları bilinmektedir. Abdalların Çingenelik yakıştırmasıyla horlanması konusunda da Anadolu Abdallarının piri, gören gözü, işiten kulağı ve söyleyen dili Nişit Ertaş, en güzel tavrı yine sanat yoluyla sergilemiştir. Ertaş, dillerde dolaşan bir türküsünde bilgisizliğe dayandırdığı bu durumu yermekle kalmaz, yol açtığı acıları ve sıkıntıları dile getirip yine Abdallar dilinden haşa diyerek şu dizeleri kulaklara ve gönüllere nakşeder. Ey garip gönüllüm, dertli yoldaşım! Niye belli değil baharın kışın? Var mıdır sormazlar ekmeğin aşın. Zengin isen ya bey derler ya paşa, fukara isen ya abdal derler ya cingan, haşa. Kim onun halını sormuş demezler. Cahilin gözünde hormuş demezler. Gariplere kim iş vermiş demezler. Zengin isen ya bey derler ya paşa, fukara isen ya abdal derler ya cingan, haşa. Sen de bir insansın insanlar gibi. Haksız kazançla sürmedin de mi? İnsanlığın kuralları böyle mi? Zengin isen ya bey derler ya paşa, fukaraysan ya abdal derler ya cingan, haşa. O hakkı tanımaz kul kandıranlar, İnsanlığın ne olduğunu ne anlarlar? İnsanlık varlıkla olur sananlar, zenginsen ya bey derler ya paşa, fukaraysan ya abdal derler ya cingan, haşa. Boş durmak günahtır, çalışmak sevap. Çalış, ne duruyorsun? Sen de bir şey yap. Çoğalır yoldaşın, gör nice ahbap. Zengin isen ya bey derler ya paşa, fukaraysan ya abdal derler ya cingan, haşa. Garibim, engin ol, uyma cahile. Şeytanın kazancı nafile, hile. Sana at takarlar, üzülme bile. Zengin isen ya bey derler ya paşa, fukaraysan ya abdal derler ya cingan, haşa. Ertaş'ın haşa deyişi yalnızca çingenelik yakıştırmasına değil, aynı zamanda insan ayrımcılığındadır da. Nitekim bu inanç ve tavırla abdallar arasında çingenelere yönelik gelişen genel tavra da karşı çıkarak asıl olanın insan olduğu ve bunun dışında bir şey düşünmenin yanlışlığını güçlü anlatımlarla dile getirir. Abdallarla çingenelerin çalgıcılık yönünden özdeşleştirilmesi konusuna da değinen Ertaş'ın bu konudaki sözleri de kesin yargılar içerir. Çingene sözcüğü bize göre değil, çingene dedikleri romanlardır ve romanlar da ince sazın pirleridir. Çingenelerin ayrı bir dünyası var, onların çaldığı hava da ayrıdır. Türk halk müziği okumaz, türkü üretmezler, türküleri bizler, abdallar üretiriz. Neşet Ertaş, Görüşme 1996-2012. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde kimi zaman çingene yerine Kıpti adlandırılmasının kullanıldığı ve dolayısıyla kendilerine çingene diye kara çalınan abdallar için de Kıpti denildiği görülmektedir. Günşen, abdallarla ilgili bir yazısında bu duruma şöyle değinir. Tipçe biraz uzun boylu, bize oranla daha esmer ve sürmeli gözlü olduklarından yerli halk bunları kendinden saymaz, daha çok Kıpti, çingene olarak kabul eder. Kendileri de yerli halkın içine pek karışmazlar. Kimseyle çalışmadıkları gibi çok zorda bile kalsalar kimseden para istemezler. Günşen Ahmet, Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde Türk soy, boy, oymak ve cemaatleriyle Kırşehir Ahi Kültürünü Araştırma Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul 97-26. Kıpti terimi çeşitli kaynaklarda birincil anlamıyla Mısır halkından olan kimse anlamındadır. Ancak bunun yanında aynı kaynaklarda sözcüğün ikincil bir biçimde çingene anlamına geldiği de görülmektedir. Anlaşılan odur ki Kıpti deyimi tarihsel süreçte çeşitli nedenlere bağlı olarak değişime uğramış ve Anadolu'da çingene kavramıyla aynı anlamda kullanılmaya başlanmıştır. kendilerini daima Türkmen kavramıyla özdeşleştirerek Türkmen Abdal nitelemesiyle ortaya çıkan Abdallar, Anadolu Türkmen topluluklarının önemli kollarından birini oluşturan tahtacıların kullanılan tahtacı adlandırılışını benimsemez ve tıpkı Çingenelik'te olduğu gibi Kıpti adlandırılmasını da kendileri için küfür sayıp haşa diyerek reddederler. Türkmen aşiretleri içerisinde meslek gelenekleri ve daha birçok bakımdan tahtacılarla aralarında farklar bulunan Abdalların bu konudaki tavrı incelenmeye değerdir. Çünkü ayrımcılıktan uzak durmaya özen gösteren Abdalların tahtacı kimliğini reddetmelerinin nedeni konunun altyapısında barındırdığı çeşitli olumsuzluklardan kaynaklanmaktadır. Bunlardan biri Anadolu'nun bazı yörelerinde tahtacıların Kıptilerle özdeşleştirilmelidir. Ancak halk arasında kurulan bu bağ oranla Çingenelerle tahtacılar arasında etnik, dinsel, sosyal, kültürel gibi özellikler yönünden bir ilişki bulunduğuna dair kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Konunun ilginç yanı ise tahtacıların bir kısmının nüfus cüzdanlarında Kıpti olduklarının yazılmış olmasıdır. Tahtacı Türkmenler hakkında kapsamlı araştırmalar yapan ve 1920'li yılların sonlarından itibaren yayımlamaya başlayan araştırmacı yazar Yusuf Ziya, tahtacıların geçmiş dönemlerde gerek konar göçer gerekse yerleşik yaşadığı bölgelerdeki yerli halk kesimleri tarafından Çingene bozması olarak nitelendirdiğini belirtmekte ve birçoğunun Kıpti olduklarına dair nüfus belgesi edindikleri tespitini yapmaktadır. Yörük Han Yusuf Ziya, Anadolu'da Aleviler ve Tahtacılar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1929 A 64. Araştırmalar, tarihi kaynaklar ve bilimsel verilerde kurulamayan bu bağa rağmen tahtacıların Kıpti kimliğini benimsemeleri de ilginçtir. Bununla birlikte eldeki bilgiler tahtacıların bir kısmının geçmiş dönemlerde Abdal Kıpti yanında İranlı Acem kimliğini benimsediklerini de ortaya koymaktadır. Yusuf Ziya, tahtacıların Kıpti Abdal nüfus belgesi edinmelerinde olduğu gibi kendilerini İran uyruklu olarak da gösterdikleri ortaya koymakta, konuyla ilgili saptamalarında çeşitli değerlendirmelere de yer vermektedir. Yusuf Ziya, 1929 B, 61-63. Araştırmacıların da tespit ettiği üzere yakın zamana kadar göçebe bir topluluk olarak içe dönük kapalı bir yaşam süren tahtacıların, Sünni Müslümanlar tarafından kafir ve sapkın olarak nitelendirilmeleri göz önüne alındığında, ortaya çıkan bu yeni kimlik arayışı veya farklı bir kimliğin altına gizlenme olgusunun nedenleri gün ışığına çıkmaktadır. Çoğunlukla Alevi inancına sahip olan Anadolu Türkmeninin sapkın bir kafir olduğu düşüncesini yaymanın nedenleri de geçmişin köklü sorunlarından kaynaklanmaktadır. 9. ayrımın sonu sayfa 133.